Ayrım 22, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 240. Rolly'nin bu sırada keşfettiği başka bir nokta da montaj hattında pek çok işin güç ve sıkı çalışma isteyen işler olmasına karşılık bazı kolay işlerin de bulunduğu oldu. Arabaların ön camını takmak kolay bir işti. Bu işi yapan işçiler işlerini olduğundan güç göstermek için gözlendikleri zamanlar gereksiz hareketler yapıyorlardı. Rolly bu işte ancak birkaç gün çalışabilmişti. Çünkü Parkland onu oradan alıp çok daha güç olan bir işin başına getirmişti. Daha sonraları Rolly en güç işi de yapmıştı. Gözle görülmeyen ancak el yordamıyla bulunan yerlere vidalar takıp yine el yordamıyla sıkıştırmak. İşte o gün Parkland kendisine açılmıştı. Haklı bir düzen değil bu demişti. En iyi çalışan, ustaların en güvendiği insanlar en yorucu işlere konuluyor. Ama ne yaparsın ki o vidaları sıkıştırmak için güvenilir insanlara ihtiyacım var. İş yaparmış gibi yapıp da sallayacaklara değil. Frank Parkland için düşünmeden söylenmiş bir sözdü. Oysa Rolly Knight için yetkili bir kimsenin ilk olarak kendisiyle eşit olarak konuşması, düzeni eleştirmesi, doğru olduğunu bildiği bir şeyi dürüstlükle söylemesi anlamına geliyordu bu. Üstelik bunu fazla süslemeden söylemişti. Bundan iki sonuç alındı. Birincisi Rolly bütün o gözle görülmeyen vidaları tam olarak sıkıştırdı ve artık düzenli olarak yemek yemesini sağlayacak bir ustalık elde etti. İkincisi de Parkland'ı dikkatle gözlemeye başladı. Bir süre sonra hayranlığa kadar varmasa bile ustabaşının beyaz olsun kara olsun herkese eşit davrandığını, sözünü yerine getirdiğini, çevresindeki fesat çemberinden uzak durduğunu fark etti. Rolly'nin hayatında bu şekilde nitelendirebileceği bir kimse olmamıştı. Daha sonra insanların bir kimseyi insan güçsüzlüğünün üstüne çıkardı, her zaman olduğu gibi bu sembolde yıkıldı. Rolly'ye birkaç kere fabrika içindeki numara oyunu işine yardım edip etmeyeceğini sormuşlardı. Bu sefer kendisine yanaşan yüzü yaralı Daddy O. Lestis adında bir işçiydi. Yüzündeki uzun yara izini bir numara tartışması sonunda borcunu ödemediği için aldığı söylenirdi. Şimdi oyunun öteki tarafına geçmişti. Daddy O. Rolly'ye, ''Bu adamlar senden hoşlanıyorlar.'' dedi ama ''Senin kendilerini beğenmediğini sanıyorlar. Sertlik yapabilirler.'' Rolly, senin o koca ağzın korkutmuyor beni, haydi bas bakalım diye karşılık verdi. Rolly haftalarca önce numara oyununu oynamaya ama başka hiçbir şeye karışmamaya karar vermişti. Daddy O ısrar ediyordu. İnsanın erkek olduğunu ispat etmesi gerek, sen erkek değilsin. Sonradan aklına bir şey gelmiş gibi hiç olmasa son zamanlarda diye ekledi. Rolly hiç düşünmeden aklına gelen ilk şeyi söyledi adamdan kurtulmak için. Allah aşkına ustabaşı buralarda dolaşırken milletin numaraları nasıl alacağını sanıyorsun yahu diye çıkıştı. Tam o sırada Frank Parkland göründü. Daddy O nefretle. Hadi be sen de dedi. O bir şey demez. O da payını alıyor bu işten. Yalan söylüyorsun. Söylemediğimi ispat edersem işe girer misin? Rolly içinde çalıştığı arabadan indi, yere tükürdü, bir sonraki arabaya bindi. Hiç anlayamadığı bir nedenle içinde bir şüphe uyanmıştı. ''Sözüm beş para etmez benim için'' dedi. ''Önce ispat et bakalım.'' Ertesi günü Daddy O ispat etti. Rolly Knight'ın çalışma yerine malzeme getirme bahanesiyle yaklaşarak Rolly'ye bir zarf gösterdi. Zarfın içinde sarı bir kağıt ve iki tane $20 vardı. ''Bak şimdi seyret olacakları.'' dedi. Parkland'ın masasına doğru giderek zarfı masanın üstüne bıraktı. Parkland yerinde yoktu. Sonra hattın aşağı kısmında bulunan Parkland'ın yanına giderek kulağına bir şeyler söyledi. Parkland başını salladı. Ustabaşı hiç zaman kaybetmeden, acele ediyor izlenimi de vermeden masanın yanına gitti, zarfı aldı. İçine baktıktan sonra cebine koydu. Rolly işi arasında bütün olup biteni görebilmişti. Başkaca bir açıklamaya gerek yoktu. Ustabaşı rüşvet alıyordu. O gün Rolly pek dikkatsiz çalıştı. Bir kısım vidaların yerini bulamadı. Bulduklarını da tam olarak sıkıştıramadı. Kim aldırırdı ki? bu işe neden şaştığını düşünüyordu. Her şey berbat değil miydi? Bu insanlar, bütün insanlar, kendisine çekleri imzalatan sonra da paraları çalan eğitmeni hatırladı. O bunlardan biriydi, Parkland'da öteki. Rolly Knight için onlardan farkı olacaktı. O gece Mary Lou'ya bu dünya neden yapılmış biliyor musun diye sordu. Boktan, boktan başka bir şey yok bu dünyada. Aynı hafta fabrika için numara oyunu çetesine girdi. 15. Bölüm. Kuzey Michigan'ın Higgins Gölü'nün çevresini saran bölümüne bölgenin ticaret odası Eğlence Ülkesi adını takmıştı. Mayıs sonlarında Hank Kreisel'in köy evinde düzenlediği partiye katılan Adam Trenton, Brett De Los Santo ve başkaları bu adı çok uygun buldular. Kreisel köy evi, ki bu gerçekte geniş, mükemmel döşenmiş, çok odalı bir köşk yavrusuydu, Higgins Gölü'nün batı kıyısındaydı. Adam o cumartesi sabahı gölü ve evi güçlük çekmeden buldu. 200 millik yolun çoğunu 75 sayılı devlet yolunu izleyerek gitmişti. Hava pırıl pırıldı. Hemen hemen bulutsuz gökyüzünde güneş vardı. Adam evinden çıkarken keyifsiz olduğu halde tekerlekleri kuzeye doğru giden yolu yuttukça keyiflendiğini hissediyordu. Sıkıntısı Erika ile yaptığı bir tartışmadan sonra başlamıştı. Birkaç hafta önce Brett'in kendisini kadınsız bir partiye çağırdığını söyleyince Erika, ''Madem karıları istemiyorlar şu halde ben de kendime yapacak bir şey bulurum değil mi ama?'' demişti. Adam onun bu mantıksızlığı karşısında çağrıyı kabul etmemeyi de düşünmüştü. Ama Brett ille de onun arkadaşı Hank Kreisel ile tanışmasında ısrar ediyordu. Sonunda Adam her şeyi oluruna bırakmaya karar verdi. Anlaşılan Erika ne yapacağı konusunda bir plan kurmamıştı ki bu sabah eşyalarını toplarken ''Gerçekten gitmen gerek mi?'' diye sormuştu. Adam artık söz verdiğini, bundan sonra dönmenin ayıp olacağını belirtmişti. ''Erika, kadınsız parti sadece karıların gelmediği bir parti mi yoksa gerçekten kadınsız bir parti mi?'' diye sordu. Adam kadınsız dedi. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyordu ama daha önce de böyle parçacıların partilerine katıldığı için söylediğinin doğru olmadığını tahmin ediyordu. ''Hiç de sanmam.'' dedi Erika. Bu sırada mutfaktaydılar. Erika hem kahve pişiriyor hem de kapkaca oradan oraya vurmamaya gayret ediyordu. Herhalde süt ya da limonatadan kuvvetli bir içki de olmayacak ha? Her ne olursa olsun oranın havasının buradakinden daha iyi olacağı muhakkak. Buradaki havayı bozan kim sanki? Adam öfkelendi. Bilmiyorum ama eğer bu bensem senden başkaları üstünde bu etkiyi yaratmadığımı biliyorum. Öyleyse defol git o başkalarına. Erika boş kahve fincanını kocasının suratına fırlatmış, Adam da fincanı yakalayarak kırılmadan masanın üstüne bırakmıştı. Belki de fincanın boş olması iyi olmamıştı. Çünkü Adam bu sefer gülmeye başlamış, bu durum ise Erika'yı daha da öfkelendirmişti. Kapıyı şiddetle kapatarak mutfaktan çıkıp gitmişti. Adam da öte birisini arabasına attığı gibi yola çıkmıştı. 20 mil kadar gittikten sonra olup bitenin gülünçlüğünü gördü. Evde kalsaydı öğleye kadar barışırlardı bile. Saginov yakınlarına vardığı zaman keyfi biraz yerine gelmişti. Eve telefon etmek istedi ama karşılık alamadı. Erika'nın çıktığı anlaşılıyordu. Daha sonra yine aramaya karar verdi. Higgins Gölü'ndeki eve gelince Adam'ı kapıda Hank Kreisel karşıladı. Kreisel üstünde kısa bermuda pantolonu ve renkli bir havai gömleğiyle yine de o askeri dimdikliğini kaybetmemişti. Birbirleriyle tanıştıktan sonra Adam arabasını daha önce gelmiş olan 7-8 araba arasına park etti. Bunların hepsi de lüks ve yeni modellerdi. Kreisel arabaları işaret ederek, ''Birkaç kişi dün geceden geldi.'' dedi. ''Bazıları uyuyorlar. Daha sonra gelecekler de var.'' Adam'ın gece çantasını alarak evin çevresini saran üstü tenteli tahta yolda yürümeye başladı. Ev kalın kütüklerden yapılmış, damı elle yontulmuş kirişlerle tutturulmuş sağlam bir yapıydı. Göl kıyısında yüzer bir iskeleye bağlı birkaç tekne vardı. Adam yerini beğendi, Hank dedi. ''Teşekkür ederim, pek kötü sayılmaz. Ben yaptırmadım ama, yapan adamdan satın aldım. Çok para dökmüş buraya, sonra da paraya ihtiyacı olmuş.'' Kreisel gülümsedi. Hangimizin paraya ihtiyacı yok ki? Yola açılan kapılardan biri önünde durdular. Kreisel adamın önünden içeri girdi. Bir yatak odasıydı burası. İki kişilik yatağın karşısındaki şömine yakılmaya hazırdı. Geceleri soğuk olur burası dedi Kreisel. Ateşten hoşlanacaksın. Sana iyi manzaralı bir oda verdim. Gerçekten de öyle. Ev sahibinin yanında duran adam gölün kumluk kıyıda yeşile çalan masmavi sularını görüyordu. Higgins gölüne bakan evler yüksek tepeler üzerindeydi. Yolun son birkaç mili hep tırmanmakla geçmişti. Evin ve gölün çevresini çeşitli ağaçların meydana getirdiği bir orman kuşatmaktaydı. Panoramik görünüşe bakan adam en iyi odanın kendisine verildiğini anladı. Bunun nedenini merak ediyordu. Öteki konukları da merak ediyordu ya. Hank Kreisel, hazır olduğun zaman gel dedi. Barda açık mutfakta. Burada belirli yemek saati diye bir şey yok. Yalnız içki ile yiyecek var. Hem de 24 saat. Başka istediğin olursa o da ayarlanabilir. Girdikleri kapının karşısındaki bir kapıyı açarken sırıttı. Odanın iki kapısı var dedi. Her ikisi de kilitlenir. Kimseye görünmeden girip çıkmak istersen işe yarar. Teşekkür ederim. Gerekirse hatırlamaya çalışırım. Ev sahibi gidince Adam getirdiği birkaç parça eşyayı çantasından çıkardı ve kendisine biraz çekidüzen verdikten sonra Kreisel'in gittiği kapıdan dışarı çıktı. Bu kapı dar bir balkona açılıyordu. Balkon da aşağıda avcı kulübesi stilinde döşenmiş bir salonu çepeçevre kuşatmaktaydı. Balkondan aşağı inen taş merdivenlerin altı aynı zamanda büyük bir şömine meydana getirmişti. Adam merdivenden indi, salonda kimseyi görmeyince bir takım sesler duyduğu tarafa doğru yürüdü. Tam göle bakan geniş bir güneşlenme terasında buldu kendini. Birkaç kişi kendi aralarında konuşuyorlardı. Ateşli bir ses bir tartışmayı yüksek perdeden yürütüyordu. ''Sanayi dalında olan sizler gittikçe şaşkın bir hale dönüyorsunuz. Eleştiriye karşı çok duyarlı oldunuz, hemen savunmaya geçiyorsunuz.'' Adlarını gazetelere ve televizyona geçirmek isteyen gösteriş meraklılarını cesaretlendiriyorsunuz bu tutumunuzla. Şu yıllık toplantılarınıza bakın. Bir sirkten farklı mı söyleyin hele. Hıyarın biri çıkıp şirketin tek bir hissesini aldı diye kalkıp yönetim kurulu başkanına çatma yetkisini buluyor kendinde. O da ses çıkarmadan dinliyor herifi. Bu bir seçmenim, tek bir seçmenim Washington'a gidip senatoda ona buna çatmasına benzer. Adam hiç de öyle değil dedi, sesini fazla yükseltmeden dalmıştı tartışmanın içine. Seçmenin senatoda hiçbir hakkı bulunmamasına rağmen hisse senedi sahibinin tek bir hissesi bile olsa yıllık toplantıda konuşma hakkı vardır. Bizim düzenimizdir bu. Eleştiricilerin hepsi de deli değildirler. Eğer böyle düşünür de onları dinlemeyi bir kenara atarsak 5 yıl önce başladığımız yere döneriz. Brett de la Santa, hey hey diye bağırdı, şu girişe bakın hele, hele şu konuşana bakın. Brett'in sırtında eski Romalıların tolgasına benzeyen, kendisinin çizdiği belli olan morlu sarılı bir şey vardı. Hem pratik hem de gösterişli bir giyecekti bu. Pantolon ve boğazı kapalı kazak giymiş olan adam kendisini onun karşısında biraz tutucu hissetti. Adam'ı tanıyanlar bu arada içeri girdiği zaman konuşmakta olan Pete O'Hagan onu selamladılar. O'Hagan önemli bir derginin Detroit temsilcisiydi. Görevi otomobil sanayinin kalbur üstünde gelenlerini tavlamaktı. İlan almak için kurnazca ama faydalı bir yoldu. Bütün büyük dergilerin, Life'ın, Look'un ve ötekilerin böyle temsilcileri vardı. Bu adamlar bazen genel müdürlerin ya da o kademedeki yöneticilerin yakın dostları olurlardı. Şirketlerin ilanlarını kesmeleri gerektiği zaman böyle dostların dergilerinde çıkan ilanların kesilmeleri en sona atılırdı. Söylediklerinin Adam tarafından kesin olarak yalanlanmasına rağmen O'Hagan'ın hiç de gücenmiş bir hali yoktu, aksine gülümsüyordu. Hank Kreisel, gel seni tanıştırayım dedi. Adam'ı grup içinde dolaştırarak konuklarını teker teker tanıştırdı. Aralarında bir kongre üyesi, bir yargıç, TV şirketinin bir adamı, 2 yedek parçacı ve Adam'ın şirketinden 3 satın alma memuru ile birkaç önemli kişi vardı. Adam kendisine doğru yaklaşırken gülerek elini uzatan bir genç, Smokey bana sizden söz etti dedi. Adım Pierre Floudenhale'dir. Memnun oldum. Adam Smokey Stephenson'ın acentesinde satış memurluğu yapan otomobil yarışçısını tanımıştı. Satışlar nasıl gidiyor diye sordu. Çalışmak için vakit ayırabildiğim zaman çok iyi efendim. Adam şu efendim tarafını keselim işin dedi. Burada hepimizin adı var. Daytona 500 yarışında talihim pek kötüydü doğrusu. Öyleydi ya. Pierre Floudenhale sarı saçlarını eliyle geri iterek yüzünü buruşturdu. 2 ay önce Daytona'da 180 turu tamamlamış, daha 20 turu kalmıştı, en öndeydi. Birden motoru bozulunca yarış dışı olmuştu. O arabayı ezip çiğneyesim geldi ondan sonra dedi. Ben olsaydım bir uçurumdan aşağı yuvarlamıştım bile. Bir daha aynı duruma düşmem herhalde. Yarışçı çocuk gibi gülümsedi. Adam'ın daha önce de fark ettiği hoş bir havası vardı. Bu yıl Talladega 500 yarışını kazanacakmışım gibi bir duygu var içimde. Adam Talladega'da olacağım dedi. Bir Orion tipi göstereceğiz orada. Seni alkışlarım. Arkadan bir yerden Hank Kreisel'in sesi konuşmalarını kesti. Adam bu da Stella. Ne istersen yapar. Kızın tatlı bir sesi vardı. Bir içki getirmek gibi dedi. Adam yanı başında ufak tefek ve güzel bir kızıl saçlı yürüverdi. Kızın üstündeki bikini pek az yerini kaplıyordu. Merhaba Bay Trenton. Merhaba. Adam az ötede 2 kız daha gördü ve birden Erika'nın sözlerini hatırladı. Kadınsız parti sadece karıların gelmediği bir parti mi yoksa hiç mi kadınsız? Stella gözleri fıldır fıldır dönen Pierre'e, ''Mayomu beğendiğine sevindim.'' dedi. Yarışçı mayo giydiğini fark etmemiştim diye karşılık verdi. Kız Adam'a döndü. ''Ne içerdiniz?'' Adam bir Bloody Mary istedi. ''Kız bir yere gitmeyin hemen gelirim.'' dedi. Pierre sordu. ''Adam, Orion tipi ne demektir?'' Asıl araba çıkmadan önce piyasaya gösterilen ona benzeyen bir araba. ''Talladega'daki gerçek bir Orion olmayacak mı?'' Hayır, asıl Orion bir ay sonra çıkacak. Bu göstereceğimiz Orion'a benzeyecek ama ne kadar benzeyeceğini söyleyemeyiz. Her tarafta göstereceğiz bunu. Bütün iş milleti bunun üzerinde konuşmaya yöneltmek. Asıl Orion'un nasıl olacağı hakkında tahminlerde bulunmalarını sağlamak. Stella Adam'la Pierre'e birer içki getirdi. Kongre üyesi de yanlarına gelmişti. Uzun beyaz saçları, hoş bir tavrı ve güçlü bir sesi vardı. ''Sanayinizin dinlemekte olduğunu söylediğiniz zaman çok ilgilendim Bay Trenton.'' dedi. ''Kanun yapıcılar da aynı şekilde dinlediğinizi umut ederim.'' Adam duraksadı. Her zamanki gibi açık konuşacaktı ama bir partide bulunuyordu, bir konuktu. Kreisel'e baktı. Kreisel her konuşulanı dinliyor ve her yerde bulunmaya çaba gösteriyordu. ''İstediğin gibi konuş.'' dedi adama. ''Birkaç kavgadan bir zarar çıkmaz. Doktorumuz da geliyor zaten.'' Adam Kongre üyesine, kanun yapıcılarından şu anda çıkan şeyler adlarını reklam yapmak isteyenlerin saçmalarından başka bir şey değil dedi. Bunlar andanlı olsun olmasın oto sanayine saldırmanın bunu kendilerine sağlayacağını biliyorlar. Adam sözüne devam ettikçe Kongre üyesi kızarıyordu. Bir senatör için yanmalı motorlar değişmediği takdirde 5 yıl içinde motorların yerini neyin alabileceğini bilmiyor bile. Gerçekten de böyle bir şey yapıldığı takdirde bunun bir iyi yanı da adamın bir daha o konuda ağzını açamayacağıdır. Bazı eyaletler bizi dava ederek 1953 yılı arabalarını Kaliforniya'da, 1966'da öbür yerlerde, 1968'de kabul edilen şartları uydurmamız için geri çekmemizi istediler. Kongre üyesi bunlar aşırılıklar ama diyecek oldu. Dili dolaşıyordu. Elindekinin ilk içkisi olmadığı belliydi. Ben de bunların aşırılıklar olduğunu kabul ediyorum ama bunlar bizim kanun yapıcılardan duyduğumuz şeylerdir. Ve sanırsam siz de bunu sormuştunuz bana. Hank Kreisel gülerek geldi yanlarına. Sormuştu dedi, bitti artık. Kongre üyesinin omzuna bırak, dikkat et Woody diye uyardı. Bu Detroit'li gençler yaman oluyor. Washington'da alıştıklarından daha kurnazdırlar ha. Kongre üyesi çevresindekilere dönerek şu Kreisel denilen adamın askerdeyken karşımda selama durduğunu hiç anlayamazsınız bu halinden dedi. Demek özlediğiniz bu general diyen Kreisel hazır ola geçerken sıkı bir tören selamı çaktı. Stella, senatöre bir içki daha getir. Ben general falan değilim. Topu topu bir albaydım. Üstelik senatör de değilim. Olursun, olursun dedi Kreisel, hiç meraklanma Woody. Bu sanayinin ölüsüne basa basa olursun hem de. Sana ve evine bakılırsa epey canlı bir ceset bu. Kongre üyesi bakışlarını Adam'a çevirerek biraz daha çatmak ister miydiniz politikacılara diye sordu. Adam gülümsedi, az bir şey belki de. Kanun yapıcılarımızın eleştiricilerin söylediklerini papağan gibi tekrarlayacakları yerde biraz olumlu şeyler yapma zamanlarının geldiğine inanıyoruz bizler. Ne gibi olumlu şeyler? Uygulanma imkanı olan kanunlar çıkarmak gibi, hava kirlenmesi örneğini ele alın. Yeni arabalar için bu konuda standartlar yüksek tutuldu. Bu sanayide çalışan pek çok kimse bunların iyi, gerekli olduğunu ve geç kaldığını fark ediyor. 22. ayrımın sonu. Sayfa 252.